Ayrım 3.
6. Sabahın erken saatlerinde uzakta belli belirsiz adalar görünüyor. Kendi kendime Aslı seni çok seviyor, seninle kalmak istiyor. Belki de bir daha asla onun gibi birini, seni böylesine seven birini bulamayacaksın. Geri dön, bu anlamsız tatili kes artık. Biraz daha kalırsan bu fotoğraflardaki kıza aşık olacaksın. Bütün akıllı insanlar gibi her şeyi bir yerde bırakmayı öğren artık. Yoksa yine üzüleceksin diyorum. Geri dönüyor, yanıma oturup önümdeki kağıtlara bakıyor. Kumsala uzanmış insanların arasında çocuklar koşturuyor. Birileri denize giriyor, su içiyorum. Demek bana mektup yazdın, diyor. Hayır, sana yazmadım ama okuyabilirsin istersen, diyorum. Gülümseyerek alıyor kağıtları, merakla okuyor. Birdenbire hiç tanımadığım birinin önünde soyunmuş gibi hissediyorum. Tam olarak neler yazdığımı düşünüyorum, umursamıyorum. Mektubu bitirince, sana fazla yaklaşmasam iyi olacak galiba, diyor. Şimdi de hepsini unut, diyorum. Yazık ki okuduğum şeyleri kolay kolay unutamam, diyor. Susuyoruz. Sonra ayağa kalkıyor. Gel biraz yürüyelim, diyor. Kıyının öteki ucuna benim koyuma gidiyoruz. Kayaların arkasına geçerken elini tutuyorum. Artık kimseyi, sazdan şemsiyeleri, koşuşan çocukları göremiyoruz. Ayakkabılarımızı çıkarıp kuma oturuyoruz. Deniz bize dokunup çekiliyor. Ne biçim bir öykü bu, diye soruyor. Sıradan bir öykü, diyorum. Bana kalırsa acıklı bir öykü, diyor. Islanan kuma desenler çiziyor. Neden kaçıyorsun, diyor. Doğruyu söyle, onunla yaşamak istiyorsun. Onun sevgisini hep yanında istiyorsun. Ama bunu yapamayacaksın. Çünkü o zaman bütün sevgini vermen gerekir. Bundan mı korkuyorsun? Ben kötü şeyleri söyleyemem, diyorum. Dene, diyor. Peki senin öykün nasıl bir öykü? Sen her istediğini yapan, her istediğini söyleyen biri misin, diyorum. Benim bir öyküm yok. Varsa bile sana anlatacak değilim. Kendime bile anlatmak istemiyorum, diyor. Gözlerime bakıyor. Islak kuma çizdiği desenleri karalıyor, ellerimi tutuyor. İnsan bir aşk kırgınıyla ne yapabilir bilmiyorum. Ama burası çok sıcak, diyor. Onun odasına gidiyoruz. Söyleyecek bir şey arıyorum ama bulamıyorum. Beyaz, serin, karanlık odada dağınık yatağın üstünde oturuyoruz. Giysileri her yana dağılmış, radyoyu açıyor. Yanımda soluğunu hissediyorum. Yanağımı okşuyor. Burada uyumak ister misin? Belki uyandığında seni üzen şeylerin rüya olduğunu düşünürsün. Belki rüyanda sana yardım edecek birine beklenmedik bir işarete rastlarsın, diyor. Korkarak ona dokunuyorum. Boynunun altındaki oyuğa, kararmış omuzlarına dokunuyorum. Göbeğinde düğümlenmiş gömleğinin açık yakasını çekiyorum. Düğümü çözüyor, yumuşak tenine parmaklarımla çizgiler çiziyorum, yüzüne bakıyorum. Seni tanıyorum, diyorum. Gülüyor, ben de seni, diyor. Onunla sevişirken her şeyi unutuyorum. Yalnızca dağılmış resimler geçiyor gözümün önünden. Uzak adalar, gözlerim kapalı, onun yürüyüşü, sahildeki işaretler, kuma çizilmiş biçimler, onun fotoğrafları. Yalnızca dağılmış resimler ve koku. Onun yabancı ama çok yakın, bilinmez ama tanıdık kokusu. Göğüslerinde, kollarının içinde, karnında, uzun ince parmaklarında yalnızca dağılmış resimler. O koku ve dokunuşlar, dudaklarıma, dişlerime, tükrüğüme dokunuyor. Elleriyle ve bütün bedeniyle dokunuyor. Sanki birbirinin içinde bir yerde buluşmaya çalışan bedenler gibi sarılıyorlar. Yeniden, yeniden. Farklı biçimlerde sanki girişin anahtarını ancak böyle bulabilecekler. En uygun biçimde bir araya geldiklerinde gizli geçit açılacak gibi. Denizin bir dokunup çekildiği kumsal gibi. Kimi yerleri ıslak, sanki ıslak kumlara hala desenler çiziyoruz. Sanki hala sabahın buğusu üstümüzde. En sert yerleri, en yumuşak yerleri, en gizli yerleri, en görünen yerleri yeniden buluyoruz. Ürpertilerle gizli geçidin çevresinde dönüp duran çocuklar gibiyiz. Yalnızca dağılmış resimler, o koku, dokunuşlar. Bir müzik, eski, yaşamadığımız günlerden gelen bir müzik. Her elveda dediğinde, giysiler, çarşaflar, yastıklar, ürpertiler, dudaklarının ıslaklığı, tüylerin arasındaki ıslaklıkla aynı. Dudaklarıyla dokunmasına dayanamıyorum. Bedenimde sonsuz bir akım dolaşıp duruyor. Bir çıkış noktası arar gibi önümde yükseliyor. Kan mı, elektrik mi durduruyor beni? Ellerimi, dokunuşlarımı, öpüşlerimi durduruyor. Oyunu tek başına oynamak ister gibi. Bırakıyorum, hiç kıpırdamıyorum. İstediği her şeyi yapıyor. Bir elini gözlerime koyuyor. Gözlerimi hiç açmıyorum ki zaten. Nereye gittiğini, az sonra nereye dokunacağını düşünerek bekliyorum. Saniyeler süren ayrılıklar, beni şaşırtır gibi farklı yollar izliyor. Beklenen yerlere gitmiyor. O koku, dokunuşlar. Bir de eski şarkı, Saatler geçiyor. Orada beyaz, serin, karanlık odada. Göğüslerine başımı yaslamış yatarken onu kokluyorum. Yıllar önce başka bir ülkeye gitmiştim diyor. İlk kez annemden babamdan ayrı, tek başıma yabancı bir kentin sokaklarında yürüyordum. Sesi fısıltıyla saçlarıma değiyor. Güzellik ürünleri satan bir mağazaya girdim. İlk kez istediğim bir şeyi alacak param vardı. Kendi param. Kokuların arasında sanki oyuncak dünyasına düşmüş küçük bir çocuk gibi kayboldum. Sonunda yeşilimsi, buzlu, garip bir şişede istediğim kokuyu verdiler. O öğleden sonra tek başıma uzak bir kentteki bir otelde o şişeyi kokladım. Ona özgürlüğün kokusu adını verdim. Özgürlüğün kokusunu içime çekerek uyuyakalıyorum. Geceden güne geçiyorum. Büyük bir karanlık kalıyor arkamda. Sonra uzakta, aşağılarda incecik, dağınık bir ışık çizgisi beliriyor. Koyu mavi bir çizgi. Sanki yeryüzünde kimse yok. Sanki artık yeryüzü yok. Koyu lacivert bir karanlıktan koyu mavi bir karanlığa geçer gibi belli belirsiz bir farkla sanki başka bir dünyaya geçiyorum. Kısacık bir an, uykuyla uyanıklık arasındaki, geceyle gündüz arasındaki, bir rengin benzer tonları arasındaki geçiş aralığında Cem'le karşılaşıyorum. Bulutların üstünde gökyüzüne dağılmış, boşlukta asılı insanların, evlerin arasında bir yerdeyim. Yüksek arkalı koltuklarda Cem'le oturuyoruz. Ayaklarımızın altından bulutlar geçiyor. ''Nerelerdesin, ne zamandır her yerde seni arıyorum.'' diyorum. Yanımızdan bir takım gölgeler geçiyor. Uzakta belirip kaybolan, yer değiştiren, çölde bir serap gibi belirip giten yerler var. Zaman zaman görebiliyorum onları. Şaşkınlığımı görünce, ''Görüntüler mi?'' ''Ben artık alıştım, yalnızca bakmakla yetiniyorum. Bu sonsuz boşlukta bana sunulmuş armağanlar gibi algılıyorum onları. Canının sıkıldığı bir akşam, televizyonda güzel bir film izlemek gibi bir şey.'' Hayatım boyunca bu görüntüleri izlemekle yetinmeyi öğrenemedim. Belki bundan sonra öğrenirim, diyor. Ne garip bir yer, diyorum. Tam senlik. Buraya nasıl geldin? Ne yapıyorsun burada? Tanıdık kimse var mı peki? Var tabii ama eğer buradan önümden geçerlerse görebiliyorum, diyor. Sakalları uzamış, onları eliyle karıştırarak. Ama sen tanıdık derken kimi kastediyorsun? Roman kahramanları, ölmüş insanlar. İstersen burada bekle, hiç ummadığın birini görebilirsin. Peki onlarla nasıl anlaşıyorsun, diye soruyorum. Aa, burada her şey farklı, diyor. Yüzyıllar öncesinden gelen biri ya da bir roman kahramanı, bir başka ülkeden ya da eski bir imparatorluktan, hiç önemi yok. Söylediklerini anlayabilirsin. Çünkü burada sözler hemen dönüştürülüyor. Herkes karşısındakinin sözlerini kendi anlayabileceği biçimde algılıyor. Kendi kendime Cem'in Miles Davis'le, Anna Karenina'yla, Giordano Bruno'yla, Hüseyin Rahmi Bey'le buluşup çay içtiğini düşünüyorum. Davis geç saatlerde onlara trompetiyle hüzünlü bir şeyler çalıyor. Burada dev bir boşlukta trompetin sesi büyülü bir çalgıya dönüşüyor. Geri dönmek istemiyor musun, diye soruyorum. Burası geri dönmek için çok uzak, diyor. Çevrene bir baksana. Sana bir mektup yazmıştım, okudun mu, diye soruyorum. Boşluktaki bir çekmeceyi açıyor. İçinden çıkan harfleri karıştırıyor. Benim harflerimi tanıyamıyorum. Buralarda bir yerde olmalı ama bulamıyorum. Artık yazılı şeylerle ilgilenmiyorum. Görüntüler kendini daha iyi anlatıyor. Burada yazıların bir şeye yaradığı da yok zaten, diyor. Bizim orada da pek bir işe yaradığı söylenemez, diyorum. 7. Orada bulutların üstünde ışığın bakamayacağınız sonsuz bir parlaklık oluşturduğu uçsuz bucaksız gökyüzünde Cem'le yürüyoruz. Gerçekten neredeyim, neresi burası, diyorum. İnsanların hayatlarını renkli ve ışıklı kutulara tıkıştırıp sonra da bunu parlak bir buluş sanmadıkları bir yerdesin, diyor. Söylediklerini unutmamaya çalışıyorum. Orada neler oluyor, anlatsana, diyor. Birdenbire hayatımızın günlük ayrıntılarının, gazete haberlerinin, kavgaların, sıradan kaygıların içinde buraya, sözcüklerin birdenbire içinin boşalıverdiği yere uygun bir şey bulmaya çalıştığımı ama başaramadığımı anlıyorum. Bildiğin şeyler, diyorum. Sen de kimsenin bilmediği, kimsenin artık ilgilenmediği, söylemeye çekindiği, söylemeyi unuttuğu şeyleri anlat o zaman, diyor. Burada çok yalnız olmalısın, diyorum. Şöyle düşün istersen, diyor. Aslında hepimiz bu yalnızlığı içimizde taşıyoruz. Bu bulutların arasında dolaşıyoruz. Ama nedense çok korkuyoruz bundan. Sonsuzluk duygusu bizi ürkütüyor. Burada yalnızlık artık o eski duyguyu taşımıyor. Yeni filmin ne oldu? Hala bitmedi. Neden söz ediyor bu film, diye soruyor. Geçmişten, annemle babamın aşkından, o zamanla bugünün iç içe geçtiği öykülerden. Sence güzel şeyler gitgide azalıyor mu, diyor. Evet, azalıyor. Hayatımız sanki sürekli sırtımızdaki çuvala konmuş güzel şeyleri kaybettiğimiz bir oyuna benziyor. Sonunda hepsi bitiyor. Bu görülmemiş ışığa gözlerim alışıyor. Işıklı bir maviye dönüşmüş bakışlarındaki gülümsemeyi görüyorum. Eğer böyle bir benzetme yapılacak olursa, zaman geçtikçe çuvala koyacak başka şeyler de bulunduğunu söylemeliyim. Bugünlerde biraz üzgünsün sanırım. İnsanlar üzüldüklerinde yitirdikleri geçmişi hep güzel yanlarıyla hatırlıyor. Ama bazılarının geçmişte güzel bulacağı en küçük bir şey bile yok. Belki de haklısın ama insan her zaman düşündüklerini hissedemiyor diyorum. Senin yerinde olsam neşeli bir film çekerdim diyor. Hani şu patlamış mısır yiyip yanındaki kızı düşüneceğin ve kahkahalarla güleceğin filmlerden. Ya da içini coşkuyla dolduran bir aşk öyküsü. Artık öyle filmler çekilmiyor değil mi? Hep garip şeyler anlatmak gerekirmiş gibi akla gelmelik saçmalıklarla uğraşıyorlar. Neyse benim için artık filmlerin bir önemi yok. Şu uzakta gördüğüm şey deniz ve bir ada mı diye soruyorum. Evet diyor. Buraya ilk geldiğinde o adaya gidiyorsun ve beklenmedik bir şeyle karşılaşıyorsun. Nasıl bir şeyle? Eğer günün birinde bütün hayatının, tek başına olduğun saatlerin, başkalarından gizlediğin anıların, birine söylediğin ve ikinizin arasında kalacağına inandığın sözcüklerin, ürkütücü gizlerin herkesin önünde açıklanacağını bilseydin ne yapardın diye soruyor. Duruyorum. Evet her şey, bütün unutulmuş dakikalar, bütün gizli yaşamlar, başkalarının asla öğrenemeyeceğini düşünerek yaşadığın anlar. Hepsini bir film gibi izleyebilirsin. Sanki bundan sonraki hayatını kurgulayabilmek için, geçmişini yeniden görebilmek için hazırlanmış. Kendimize tuttuğumuz aynanın ortadan kaldırılıp yerine gerçek bir yansıtıcının konduğu yer orası. Ürperiyorum. Bütün bir hayatın nasıl kısacık bir zaman kapladığına inanamazsın. Başkalarından, en yakınlarımızdan, hatta kendimizden bile gizlediklerimizin ters yüz edilmesi şaşırtıcı. Ama aynı zamanda çok eğlenceli. Ne çok şey unuttuğumuza şaşarsın. Neler gizlediğimize, nasıl gizlendiğimize, tabii en komiği biz nasıl başkalarının sandığı gibi değilsek başkalarının da nasıl sandığımız gibi olmadığına. Yalanların olmadığı bir bakışla hepimizin hayatı öylesine gülünç anlarla dolu ki, diyor. Ama yalanlar olmasa yaşayabilir miydik, diyorum. Her şey çok acıtmaz mıydı? Hayat yalanlarla kurulu değil mi? Şimdi bize bunu yapmaya hakları var mı? Gülerek koluma giriyor. Küçük, bölünmüş beyazlıkların arasından parlak mavi gökyüzü görünüyor. Meraklanma, burada kimse yalanları için, gülünçlükleri için, çirkinlikleri için, zayıflıkları için aşağılanmıyor. Bunları sana anlatmam çok güç, çünkü henüz yalnızca bir düş görüyorsun. Buraya gelmen gerekenden önce geldin. Bir rastlantı bu yalnızca ve az sonra geri döneceksin. Bütün bunları bir düş olarak hatırlayacaksın. Bir gün gerçekten geldiğinde her şeyi anlarsın, diyor. Yoksa gerçekten yaptıklarımız için bize sorular mı soruyorlar, diyorum. Onlar mı, diyor. Hayır hayır, burada bizden başka kimse yok. Yalnızca bize kendimizi ve birbirimizi gösteren aynalar var. Ya bütün bunları izlerken bir yere geri dönmek, o hiç istemediğimiz, unutamadığımız rastlantıları değiştirmek mümkün mü? Bu gerçekten mümkün mü, diye soruyorum. Dalgın, uzaklara bakıyor, sakallarını okşuyor. Eğer çok istiyorsan, bir hayatı yeniden kurgulamaya hevesliysen yapabilirsin sanırım, diyor. Tıpkı hiç tanımadığın insanlarla, film kişileriyle karşılaştığın gibi, kendi gençliğinle, çocukluğunla da karşılaşıyorsun zaman zaman. Ama bunu yapabilsen bile, unutma ki yalnızca bir kurgu bu. Bir tür oyun. Senin filmlerin gibi bir şey. Sana çok daha önemli bir şey sormak istiyorum, diyorum. Öğrendin mi? Hayatın sırrını öğrendin mi? Bütün o yıldızlarda neler olup bittiğini biliyor musun? Hayır, ne yazık ki bilmiyorum. Hala nereye geldiğini anladığını sanmıyorum. Buradan yanına alıp götürmek istediğin şeyler var ama bunu yapamayacaksın. Burada görmen gerekenleri görebilirsin ancak. Ötekiler senin bilincindeki sözcüklerle tanımlanacak ve yazılabilecek şeyler değil, diyor. Uzaktaki deniz ve ada kayboluyor. Bir süre sessizce yürüyoruz. Sonra, bugünlerde ne yapıyorsun, diye soruyor. Şarkılar dinliyorum, diyorum. Eski şarkılar, çocukluk kadar eski. Şarkıları özledim, diyor. Beni yanına çağırmıştın. Son mektubunda tanımadığın kadınları izlediğinden, garip kitaplar okuduğundan, insanların ilginç bulduğu öyküler yazdığından, bir sevgilin olduğundan söz etmiştin. Bütün bunları merak ediyorum. Artık gelip seni göremeyecek miyim, diye soruyorum. Elbette görebilirsin, diyor. Orada zaman sürüyor. Sen de aynı zamandasın. Burada yeniden karşılaşmamız için çok erken. Ama orada, karmaşık, aydınlanmamış hayatımda seni bekliyorum. Mektupta yazdığım gibi sohbet etmeye, kahve içmeye, senin çok sevdiğin kış denizinin kıyılarındaki fırtınayı izlemeye. İçimizden bulut kümeleri geçiyor. Bu sedef beyazlığının göz alabildiğine uzanan bulut çölünün içinde yürüyoruz ve ben ayrıntıları belleğime kazımaya çalışıyorum. Böyle bir görüntüyü uyandığımda Cem'e anlatabilmek için her şeyi kaydetmeye uğraşıyorum. Sanki aklımdan geçenleri okurmuş gibi, "Sanırım artık dönmek istiyorsun," diyor. "Onlara ne söylemeliyim?" diye soruyorum. "Bir düş gördüm," diyor. "Hep gördüğün o tuhaf düşlerden biri. Uzaktaydın. İşte söylemen gereken bu." 8. İnsanların hayatlarına yeni görüntüler eklemek için, farklı görüntüler biriktirmek için, dinlenmek için, tanımadıkları, bekledikleri yerde hiç tanımayacakları birileriyle karşılaşmak için, düşünmek için ya da benim gibi yaşamlarını oluşturan ayrıntılardan, kısaca kendilerinden uzaklaşabilmek için geldikleri o tatil beldesinde fotoğraflardaki kızla istediği her şeyi yapabilen insanları izleyerek saatler geçirdik. Tüm yaşamını şişe kapakları toplayarak geçirmiş yaşlı bir adam gördük. Kıyıda akşam rüzgarında üşüyerek gittiğimiz deniz fenerinde eski bir radyodan son 20 yılın bütün haberlerini öğrenmiş ve unutmamış bir başkasıyla tanıştık. Aynı haberlerden herkesin nasıl farklı bir dünyada yaşadığını sandığına şaşırdık. Pembemsi bir dalga gökyüzüne dağıldığında, uzakta güçlükle seçtiğimiz tek tük ışıklar yanmaya başladığında, bizim yeniliklerle dolu hayatımızın aslında nasıl korkunç bir karmaş olduğunu düşündük. Aynı anda birbirimize hiçbir şey söylemeden. Üşüyorduk, kimseler yoktu. Kumsal dalgaların yığdığı molozlarla kirlenmişti. Bizim kablolarla, ışıkları hep yanan makinelerle, sürekli çalan ve kendi kendine cevap veren telefonlarla, yazılarımızı yazdığımız, oyunlar oynadığımız, bu korkunç hızın içinde unuttuğumuz şeyleri bize hatırlatan ekranlarla, arabalarla, yüksek seslerle dolu bir hayatımız vardı. O da benim gibi geceleri bütün o telefonlara, bütün o kalabalığa rağmen yalnız kaldığında mutsuz olmalıydı. Şişe kapakları toplayan yaşlı adama bakmıştım. Eski, kirlenmiş, solmuş pantolonunu neredeyse göğsüne kadar çekmiş, ak saçları uzamış, parmakları sigaradan sapsarı, hayatındaki en önemli şey olan bu eğri büğrü, renkli, yazılı, kenarları tırtıklı kapaklarla yaşayıp gidiyordu işte. O pembemsi gökyüzünün altında, o akşam üzeri, üşümemek için kayalıkların arkasına sığınmışken göğsüme yaslanan uzun saçlarını okşadım. Hayır, uzakta kurulmuş, vazgeçmemek için çok geç kalınmış hayatlarımız yoktu. Hepsi kendi kendimize kurduğumuz tutsaklıklar, korkular, bütün ayrıntılardı işte. Birine kendimden söz etmeyeli öyle çok zaman geçti ki, diyor, kendime bile. Rüyamda çok garip şeyler gördüm. Bulutların üstünde yaşayan bir dostumla buluştum. Öldüğünü sandığım herkes oradaydı. Orada kendisini yalnız hissediyor olmalı, diyorum. Babaanneme her sabah düşlerimi anlatırdım. O da bana ne anlama geldiğini. Babaannem bir düş çevirmeniydi. Herkes düşlerini ona anlatırdı, diyor. Biliyor musun, düşlerdeki işaretlerin masallardaki gibi belirgin anlamları yok. Her düşte her işaret yeni bir anlam taşıyor. Bir düşteki anahtar yolculuğa çıkacağını gösterirken bir başkasında kaybettiğin şeylere bağlanıyor. Onun orada mavimsi bir boşlukta kocaman bir eski zaman koltuğunda oturup bir bilge gibi bana hayattan söz etmesi çok garipti, diyorum. Ama insan çoğu kez sıradan olmayan bir düş gördüğünü fark eder ve ürperir. Oysa ben ürpermedim. Sanki alışılmış bir görüntü gibiydi. Kendimi nasıl hissettiğimi hatırlamıyorum. Babaannem eve çingene kadınlar getirirdi, diyor. Kollarında bileziklerle, boyunlarında kolyelerle, ağızlarının kenarında hep yanan bir sigarayla küfredip duran, olur olmaz kahkahalar atan rengarenk giyinmiş şişman kadınlar. Eskimiş kağıtlardaki genç kızlara, kumral oğlanlara, yaşlı, iki yüzlü, sakallı, asalı adamlara, esmer prenseslere, bebek yüzlü kraliçelere, kırmızı, siyah simgelere bakıp geleceğe okurlardı. Uzun koridorlar, külrengi ormanlar, her yanı kaplayan sular, buluşmalar, ayrılıklar, yolculuklar, kapalı sandıklar, değerli anahtarlar, kalbe vurulmuş mühürler, dumanların arkasındaki bir odada hazırlanmış ürpertici büyüler, cüceler, kamburlar, cadılar, herkesin bir başkasına dönüştüğü, maskeler taktığı büyük eğlenceler, açıldıkça içinden başka kutular çıkan hediyeler, garip kılıklara girmiş haberciler, okunmaz kalemle yazılmış mektuplar vardı anlattıklarında. Değerli taşlar, renkler, unutulmuş mekanlar, bir ismin harfleri, geçmişten bir yüz, nerede olduğunu, ne yaptığını bilmediğimiz, artık unuttuğunuzu sandığınız ama sizi düşünen birileri, çok yakında karşınıza çıkacak başkaları. Belki de gerçekten düşlerle yaşadıklarımız arasında bir bağ vardır. Bugünlerde herkes düşlerden, burçlardan, falcılardan söz ediyor diyorum. Geçmişi okuyanlardan ve geleceği bilenlerden. Ben gelecekten söz etmek istemem diyor. Gelecek korkunçtur. Biliyor musun diyorum, uçak kullanırken bir buluta girersen yapman gereken en iyi şey geriye dönmektir. Çünkü gideceğin yolu göremezsin ama geldiğin yolu bilirsin. Bir keresinde okuldan kaçıp deniz kenarına gitmiştik diyor. Ne çok tehlikeyi göze alıp okuldan kaçtığımız, o günden geriye kalan tek bir şey var şimdi. Bir deniz kabuğunun sesi. Bir deniz kabuğunun sesini dinlemek için onca şeyi göze almak. Sanki mutluluk tırmanması bile çok güç olan o eski okul duvarlarının ardındaydı. Bir vapura binip deniz kıyısında oturabileceğimiz bir yere gitmek. Kayalıkların, martıların, çığlıklarının arasında oturup denize bakmak. O duvarlarla sınırları çizilmiş sıradan hayatımızda bir gözetleme deliği açmak. Bir deniz kabuğundan asla bir anlam çıkaramayacak olan insanlardan farklı olduğumuzu hissetmek. Yalnız bunun için gitmiştik. Sanırım öyle. Ama bizi istediğimiz zamana taşıyacak, dünyanın bu tuhaf düzeni içinde bir kör nokta, bizi gizleyecek, yalnızca hayallerimizin yer aldığı bir patika bulacak o makine henüz yapılmadı, diyorum. Uzakta bizim büyüdüğümüz, birbirimizi değil başkalarını tanıdığımız, sevdiğimiz, şimdi ta burada karşılaştığımızda sanki eski tanıdıklar gibi konuşmamızı sağlayan sayısız özel anın yaşandığı kentten uzakta, bir fırtınanın ardından bu kumsalda kıyıya vurmuş işaretlere bakarak ne yapıyoruz? Buraya yalnız kalmaya gelmiştim. Kişinin artık kendisini taşıyamadığını hissettiği anlardan birinde sanki uzaklaşmak karar vermeyi kolaylaştırırmış gibi. Ama günler geçti, kumsaldaki akşam rüzgarının, ıssızlığın içindeki deniz fenerinin, kendimce anlamlar verdiğim yıldız kümelerinin, tanımadığım insanların içinde hiç de öyle eski bir yük odasını toplar gibi toplayamadım hayatımı. İnsan bir aşk kırgınıyla ne yapabilir? Rüzgarın yüzümüze çarptığı, biraz üşüttüğü, kızıllaşan, kararan gökyüzünün altında konuşmalarımızdan bir başkası ne anlayabilir? Birbirini tanımayan iki kişinin, bir aşk kırgınının ve yaşamını daha başından tüketmiş olduğuna inanan birinin konuşmalarından ne anlaşılabilir?